Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 33. Ayrım. Sabahın erken saatlerinde Fok kolonisi, Senten'in mağarasının aşağısındaki kayalara serilmiş yatıyordu. Senten, yeni günün getireceği açlık ve susuzluğun ilk etkilerini içinde hissetmeye başlamıştı bile. Yanına iki taş alıp silahlandı. Her biri yumruk boyundaydı. Koltuğunun altına da bir sopa kıstırdı. Elinden geldiği kadar sessiz ve sinsi, kayalardan aşağıya inmeye başladı. Niyeti, en yakınındaki hayvanlara sokulmaktı. Ama daha mesafenin yarısını alamadan, foklar çığlıklar atarak kaçtılar. Senten oralardayken bir daha sudan çıkmadılar. Umutsuz ve aç, yine mağarasına döndü. Ateşin yanındaki kayanın üzerinde donmuş beyaz fok yağları vardı. Ateşten sönmüş bir kömür alıp ezdi, tozunu yağlarla karıştırdı, burnunu, yanaklarını siyaha boyadı. Sonra mağarada çevresine bakındı. Bir çakısı, bir çakmak taşı, bir sopası, bir branda şalı vardı. Dünyadaki tüm serveti bunlardan oluşuyordu. Yine de bu mağarayı bırakıp gitmek gelmiyordu içinden. Birkaç saat boyunca burası evi olmuştu onun. Kumsala inip güneye doğru o tek düze, bitmez yola koyulmak için kendini epey zorlaması gerekti. İkinci gece ne mağara buldu, ne tahta, ne de kayalık bir yükselti. Yiyecek de yoktu, içecek de. Şalına sarınıp kumulların dibine yattı. Gece boyunca rüzgar hep kum zerreciklerini üfürüp durdu. Sabah uyandığında üzerini, şeker inceliğinde kumlarla örtülmüş buldu. Kirpiklerine kumlar birikmişti. Saçları kum ve tuz içindeydi. Öyle üşümüş, her yanı öyle tutulmuştu ki. Zaten çürükler içindeydi. İhtiyar koca karılar gibi sendeliğe tökez diye yola koyuldu. Sopasını baston olarak kullandı. Az sonra kasları ısınınca tutukluk açıldı. Güneş yükselirken gücünün tükenmeye başladığını hissetti. Susuzluk içinde sessiz bir çığlık gibi yükseldi. Dudakları şişti, çatladı, dili kurudu. Üzerine bir türlü yutamadığı kalın bir tükürük tabakası yayıldı. Denizin kenarına çömelip yüzünü yıkadı. Şalını ve bluzunu ıslattı. Bir yudum deniz suyu içme isteğini güçlükle frenledi. Rahatlaması kısa sürdü. Deniz suyu teninde kuruyunca tuz kristalleri dünkü yanıkları daha beter acıtmaya başladı. Dudakları parşömen gibi oldu. Her hareketle yarıldı. Susuzluğu bir tutku haline geldi. Öğleden 3-4 saat sonra ıslak kumların ilerisinde kıpırdayan siyah şeyler gördü. Gözlerini umutla kısıp baktı. Ama bu karaltılar 4 iri martıydı. Göğüsleri beyaz, sırtları siyah, sığ sularda açık duran sarı gagalarıyla avlanıyorlardı. Senten yaklaşırken kanatlarını açıp havalandılar. Taşıyamayacakları kadar büyük avlarını kumun üzerinde bıraktılar. Kocaman, ölü bir balıktı. Gagalardan fena halde yaralanmıştı. Senten yeniden kuvvet bulup birkaç adımı koşarak aldı, dizlerinin üzerine çöktü, balığı iki eliyle tutup kaldırdı, sonra boğulur gibi olup tekrar elinden attı. Ellerini şalına sildi. Kokmuştu balık. Parmakları çürümekte olan etlere dalıp çıkmıştı. Tüm cesaretini kullanıp tekrar balığa doğru süründü. Yüzünü kokudan kaçırarak beyaz etinden bir parçasını kopardı. Bu etten ufacık bir parça kesip yavaşça ağzına soktu. Midesi ağzına gelir gibi oldu ama yine de dikkatle çiğnedi. Leş kokan sularını emdi, eti tükürdü. Sonra bir lokma daha kesti. Etin kokusu kadar bu duruma düşme duygusu da midesini bulandırıyordu. Sıvıları emmeyi sürdürdü. Sonunda bir fincan kadar emmiş olması gerektiğine karar verdi, bir süre dinlendi. Sıvı yavaş yavaş ona kuvvet verdi. Kendini güçlü hissediyordu. Yoluna devam edebilecek kadar güç kazanmıştı. Denize doğru yürüdü, ellerindeki pis kokuyu yıkamak istedi. Ağzında hala o tat vardı. Güneş batmadan hemen önce bir güçsüzlük hissetti. Kumların üzerine oturdu. Birden alnını buz gibi terler kapladı. Midesine kılıç sokulmuş gibi bir sancı saplandı, iki büklüm oldu. Geğirdiğinde kokmuş balığın kokusu burun deliklerinden çıktı. Derken leş kokan bir kusmuk boğazına doğru yükseldi. O birkaç damla hayati sıvının kumların üzerine saçıldığını görmek cesaretini büsbütün kırdı. Bir yandan da ilk ishal belirtilerini şiddetli biçimde hissetti. Zehirlendim. Kumlara uzanıp kıvranmaya başladı. Spazmlar peş peşe geliyordu. Toksik sıvılar vücudundan zorla çıkmaya başlamıştı. Kriz geçtiğinde ortalık kararmıştı. Kirli kilotunu çıkarıp bir kenara attı. Acı içinde denize doğru emekledi. Yüzünü yıkadı, kokmuş balığın tadından arındırmaya çalıştı. Kusmukları temizledi. Daha sonra çekeceği susuzluğun bedelini temiz ağzıyla ödemeye hazırlandı. Sonra yine emekleyerek suların en çok yükseldiğinde vardığı noktaya kadar geldi. Karanlıkta soğuktan titreyerek uzandı, ölmeye hazırdı. Başlangıçta Gary Courtney, Namib Çölü'ne ve o korkunç iskelet plajına yapılacak kurtarma seferinin heyecanına kendini öyle kaptırmıştı ki, başarı şansının ne kadar olduğunu ölçüp biçmeye vakit bulamamıştı. Gary için eylem adamı rolüne çıkmak çok büyük değişiklikti. Tüm romantikler gibi o da nice kere kendini böyle bir rolde hayal etmişti. İşte şimdi de fırsat karşısındaydı. O fırsata tüm hevesiyle sarılmıştı. Savaş Bakanlığı'nın telgrafı geldikten, oğlu Michael Courtney'nin çarpışma sırasında öldüğünü bildirdikten sonra, aylar boyunca Gary'nin yaşamı karanlık bir boşluktan ibaretti. Ne bir amacı ne de bir yönü vardı. Sonra ikiz kardeşinden mucize sayılan ikinci telgraf gelmişti. Michael'ın dul karısı senin torununu beklerken savaş yüzünden evsiz kaldı. Stop. Onu Cape Town'a yolluyorum. Stop. Lütfen karşıla ve derhal koruman altına al. Stop. Telgrafa cevap ver. Mektup postada. Seen. O zaman hayatında yeni bir güneş doğmuştu. O güneşte acımasızca sönüp, Benguela akıntısının yeşil sularına gömülünce, geri artık gerçeğin onu umutsuzluk karanlığına bir daha sürüklemesine izin vermemek gerektiğini içgüdüleriyle sezmiş bulunuyordu. İnanmak zorundaydı. Tüm ihtimal hesaplarını bir kenara bırakmak. Michael'ın karısıyla doğmamış çocuğunun sağ kaldığına, denizden çöle ayak bastığına, onları bulup kurtarması gerektiğine inanmak zorundaydı. Bunu yapmanın tek yolu, mantıklı düşüncenin yerine hızlı bir hareket geçirmekte. Anlamsız da olsa, yararsız da olsa, bu da başarısızlığa uğradığı zaman. Anna Stone'un o sınırsız, kaya gibi sağlam inancından güç alması gerekiyordu. İkisi Windhoek'a, eski Alman Güneybatı Afrika'sının başkentine geldiler. Burası, 2 yıl önce müttefikler tarafından alınmıştı. Tren istasyonundan onları vekaleten askeri vali olarak görev yapan Albay John Wickenham karşıladı. Nasılsınız efendim? Wickenham'ın selamı saygılıydı. Son günlerde ona bir sürü telgraf gelmişti. Hatta General Jenny Sumuts'la Başbakan Louis Botha'dan bile. Hepsi de ondan elinden geldiği kadar yardımcı olmasını, işbirliği yapmasını istiyorlardı. Ama adamın konuğa saygısının tek nedeni bu değildi. Albay Gary Courtney, en büyük cesaret madalyasını almış bir askerdi. Anglo-Boer Savaşı konusundaki kitabı okunmaya değerdi. Ayrıca Courtney kardeşlerin siyasal ve ekonomik nüfusu da efsaneleşmiş durumdaydı. Size kaybınızdan ötürü başsağlığı dilemek isterim Albay Courtney, dedi Wickenham, el sıkışırlarken. Çok teşekkür ederim. Geri ne zaman biri ona rütbesiyle hitap etse, kendini bir sahtekar gibi hissederdi. Albaylığın ona savaş sırasında geçici bir ünvan olarak verildiğini, o olayın üzerinden de 20 yıl geçtiğini açıklamak gelirdi içinden. Tedirginliğini saklamak için Anna'ya döndü. Anna, güneş şapkası ve kaliko eteğiyle yanı başında duruyordu. Size Mevru Stowe'u tanıştırmak isterim. Gary, sözleri kadının da anlayabilmesi için Afrikaans diline dönmüştü. Wickenham da çabucak ona uydu. Aisgenama Kenis, memnun oldum Mevru. Mevru Stowe da Protea Castle yolcularındandı. Inflexible tarafından kurtarılanlardan biri. Wickenham'ın ağzından anlayışlı bir homurtu çıktı. Çok tatsız bir serüven. Tekrar geriye döndü. Size her türlü yardımı sağlamaya çalışacağımı belirtmekten mutluluk duyuyorum albayım. Onun yerine Anna cevap verdi. Bize otomobil gerekecek. Çok sayıda otomobil. Bol bol da adam. Bunlar hemen gerek. Çok çabuk. Komutan arabası olarak onlara yeni bir T model Ford vermişlerdi. Fabrika rengi olan siyahın üzerine soluk kum rengi bir boya çekilmişti. Çıtkırıldım görünüşüne rağmen çöl şartlarında bulunmaz bir arabaydı. hafif çelik gövdesi, ağır hırıltılı motoru onu yumuşak kumların üzerinde kuş gibi uçuruyordu. Daha ağır bir araba olsa kolay batardı kumlara. Tek zayıf yanı, fazla ısınmaya eğilimli olması, açık gövdesi içinde oturan yolcuları ve şoförü kavuran buharlar püskürtmesiydi. Anna, Gary'nin işi uzatma eğilimini engelledi. Teknisyenlerin ve askeri uzmanların tüm itirazlarını kolayca giderdi. Böylelikle konvoy, 36 saat içinde yola çıkmaya hazır duruma geldi. Alman torpidoları, Protea Castle'a çarpalı aradan tam 14 gün geçmişti. Gecenin saat 4'ünde uyuyan kentten yola çıktılar. Kamyonlar, tepeleme malzemeyle, yakıtla, erzakla doluydu. Yolcular, yaylalardaki gece havasına göre sımsıkı giyinmişlerdi. Demir yoluna paralel şoseye vurdular. Güneydeki Schwakopmund kentine doğru yola koyuldular. Yolun bu ilk aşaması 200 milden fazlaydı. Çelikli kamyon lastikleri yollara öyle derin izler oymuştu ki, taşıtların lastikleri o çukurlara girdikçe zor oluyordu. Bereket versin toprak yer yer kaya gibi sertleşmişti. İlk bakışta yoldan çok, kurumuş dere yatağına benzeyen bir güzergahta ilerlemekteydiler. Bu kötü bölgeleri aşıp tırmandılar. İkide bir, delinen lastikleri onarmak üzere durdular. Sonra 1400 metrelik yükseltiden aşağıya inip tekrar bir düzlüğe vardılar. Sonunda dümdüz kıyı ovalarına ulaşmayı başardılar. Ovalar, gözlerinin önünde saatte 25 millik bir hızla kayıp geçiyordu. Gerilerinde toz duman bıraka bıraka ilerlediler. Schwakopmund kenti, Bavyera'nın Güney Afrika çölüne taşınmış gibi, şaşırtıcı bir görünüşe sahipti. Kara orman mimarisi ilk bakışta göze çarpıyordu. Yemyeşil denize doğru uzanan bir de iskelesi vardı. Günlerden pazar, vakit öğleydi. Konvoy, kentin ana yoluna girmişti. Valiliğin bahçesinde bir Alman bandosu marşlar çalıyordu. Bando üyeleri, yeşil ledorhesen ve alp şapkaları giymişlerdi. Gary'nin konvoyu karşı kaldırımdaki otelin önünde dururken, bando tempoyu şaşırdı, sonra da sustu. Bu ürkeklikleri anlamak kolaydı. Binaların duvarlarında, son İngiliz işgalinden kalma, kurşun delikleri hala görünüyordu çünkü. Çölü aşarkenki o tozdan, o kavurucu sıcaktan sonra, buranın yerel birası, cennetten gelme Kevser gibiydi. "Tekrar doldur barmen," diye seslendi Gary. Kafileyi sağ salim dağlardan aşırmış olmanın ona kazandırdığı bu erkeksi niteliğe kendi de biraz şaşıyordu. Adamları upuzun ahşap bara sıralanmışlardı. Kadehlerini kaldırıp ona gülümsediklerinde, suratlarını kaplayan tozlar yüz kırışıklarına girip biralarının içine döküldüler. "Miner!" Anna, yolun kirini pasını üzerinden atmış olarak salonun kapısında belirdi. Kalın, kaslı kollarını kalçalarına dayamış, duruyordu. Yüzü güneşten ve rüzgardan iyice yanmıştı. Öfkesinin de etkisiyle alev alev bir renk almıştı. "Miner, vakit kaybediyorsun." Gary, adamlarını çabucak toparladı. "Hadi çocuklar, yapılacak işlerimiz var, yola koyulalım." Zaten bu kafilenin asıl komutanının kim olduğundan hiç kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Biralarını aceleyle yuttular, güneşin altına çıktılar. Ellerinin tersiyle bıyıklarındaki bira köpüklerini siliyor, Anna'nın önünden geçerken suçlu bakışlarını yere eğiyorlardı. Adamlar depolara benzin doldururken, su ikmali yapar, yolda gevşeyen yükleri istiflerken, Gary polis merkezine gidip bazı şeyler öğrenmeye çalıştı. Merkezdeki çavuş da Gary'nin geleceğini önceden duymuştu. "Çok üzgünüm albayım. Sizi 4 gün sonra bekliyorduk. Eğer bu kadar erken geleceğinizi bilseydim." Yardımcı olmaya pek hevesliydi. Yukarı bölgeleri iyi tanıyan yok diyerek pencereden kuzeye doğru baktı. Elinde olmadan titredi. "Ama yine de size rehber olarak verebileceğim biri var." Bir adadaki hücrelere indirdi. "Hey, Svartdonder, kara fırtına!" diye seslenerek hücrelerden birinin kapısını açtı. Birisi gözlerini kırpıştırarak hücreden asık suratla çıktı. Öfkeli bakışlarla baktı, dev gibi bir adamdı. Zalim bir ifade vardı yüzünde. Bondelsvart hotantolarındandı. Tek gözlüydü. O gözü de çok kötü bakıyordu. Diğer gözünü bantla kapamıştı. Tekeler gibi kokuyordu. "Oraları iyi tanır. Daha doğrusu tanıması gerekir," diyerek sırıttı çavuş. O bölgelerde gergedan boynuzu ve fil dişi avcılığı yapmış. Bu yüzden 5 yıl yatacak. Öyle değil mi Kalipiye? Kalipiye deri ceketinin önünü açtı. Göğsündeki kılları düşünceli düşünceli karıştırdı. Eğer yanınızda iyi çalışır, sizi memnun ederse 2-3 yılla yakasını sıyırabilir diye açıkladı çavuş. Bu arada Kalipiye de göğüs kıllarında bir şey buldu. Onu parmaklarının arasında çıt diye ezdi. Geri kuşkulu bir sesle, ya ondan memnun kalmazsam diye sordu. Kali, sözcüğü şivali dilinde kötü anlamına geliyordu. Bu at yeterdi güveni sarsmaya. Çavuş işi hafife alarak, memnun kalmazsanız onu geri getirme zahmetine hiç katlanmayın dedi. Oralarda bir yere gömün, kimseler bulamaz. Kalipiye'nin tavrı bu söz üzerine, gözle görülür biçimde değişti. Afrikan stilinde, ah iyi yürekli efendim diye yalvarmaya başladı. Ben oraların her ağacını, her kayasını, her kum tanesini tanırım. Sizin köpeğiniz olurum. Anna geriyi bekliyordu. Model T'nin arka kanepesine yerleşmişti çoktan. Nerede kaldın bu kadar zaman diye sordu. Benim yavrum o ıssız diyarlarda 16 gündür tek başına. Onbaşı! Geri yanında getirdiği Kalipiye'yi emrindeki en yüksek rütbeli askere devretti. Eğer kaçmaya kalkışırsa vur onu. Bunları söylerken acımasız bir sadist gibi görünmeye çalışıyor, pek de başaramıyordu. Sonunda beyaz badanalı, kırmızı kiremitli binaları geride bıraktılar. Geri'nin şoförü keyifle geğirdi. Birayı bir kere daha ağzında tattı. Tadını çıkar diye uyardı onu Geri. Gelecek durağımıza epey yolumuz var. Toprak yol, kumsal plajın kenarına paralel gidiyordu. Sol tarafta sarı kumlara vuran yeşil sular görünüyordu. Karşılarında hiç değişmeyen, sisli bir manzara uzanmaktaydı. Bu yolu gübre yapmak üzere yosun toplayanlar kullanıyorlardı. Kuzeye doğru ilerledikçe yol silinmeye başladı. Sonunda da büsbütün kayboldu. İleride ne var diye sordu Geri. Bu kadar basit bir kelimeden, bu kadar kötü bir anlam sezdiğini ömründe hatırlamıyordu. Pek de hissetmediği bir güvenle, bundan böyle yolumuzu kendimiz bulacağız dedi. 40 mili ancak 4 günde alabildiler. Çevrede eskiden kalma su yatakları vardı. Belki 100 yıldır su görmemişlerdi. Yanları dik, dipleri kaya doluydu. Sonra kalleş düzlükler vardı. Araba birden toprağa batıveriyor, akslarına kadar gömülüyor, zorlukla çıkarılıyordu. Engebeli yerlerde bir kamyon yan devrildi. Ötekinin de aksı kırıldığı için bırakmak zorunda kaldılar. Yükün bir bölümünü gereksiz bulup orada bıraktılar. Çadırlara, kamp yataklarına, masalara, kaplamalı çinko banyo küvetine, yerlilerin reislerine rüşvet diye dağıtılacak bunca paket çaya, tereyağı ve diğer malzemeye gerçekten de pek ihtiyaç yoktu. Hafifleyen konvoy kuzeye doğru binbir zahmetle tekrar ilerlemeye başladı. Öğle vakti yaklaştıkça radyatörler su kaynatıyordu. Sübaplardan buhar püskürte püskürte gidiyorlar, yarım saatte bir durup motoru soğutmak zorunda kalıyorlardı. Yer yerde kapkara taşlarla dolu sert arazi çıkıyordu karşılarına. Bu taşlar bıçak sırtı gibi keskindi. Lastikleri yarıyordu. Bir günde 15 kere durup lastik onardıklarını geri sayarak saptadı. Ortalık kararıp durduklarında adamlar gece yarısına kadar lastik onarıyor, lastik yapıştırıcısının kokusu çevrede kol geziyordu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 241. Devamı 34. ayrımda.